Ayrım 36.
Nihat Erim'in Ulus'un siyasi yöneticiliğine profesyonel olarak getirilmesi, İnönü'nün CHP ileri gelenlerine yaptığı bu gibi telkinlerle kolaylaştı. Erim Ulus'taki odasına her gün tam gün çalışmak üzere yerleşti. Gazetenin başyazarı aynı zamanda milletvekili olan Hüseyin Cahit Yalçın'dı. Ama partinin resmi görüşünü asıl birinci sayfada iki sütunluk başlık altındaki yazıyı o yansıtıyordu. Nihat Erim gazetenin İnönü adına patronu da sayılıyordu. Gerçi bu resmi değil, fiili bir durumdu. Gazete bir anonim şirketti, sahibi olarak görünecek siyasetçinin bir milletvekili olması gelenekleşmişti. Erim milletvekili olmadığı için o sıfat başkasının üstündeydi. Erim zaten evvelden de tanıdığı ve İnönü adına sık sık temas ettiği Ulus kadrosunda bir değişiklik düşünmemişti. Yazı işleri müdürü Münir Berik ve çalışma arkadaşları görevlerine devam ediyordu. Bu durum benim Ulus'ta iş bulma projem açısından da bir aşama sayılırdı. Babamın Ulus'ta ne olacağını bilmiyorum dediği o zaman geçmişti. Ne olacağı belli olmuştu. Nihat Erim siyasi patrondu ama benim işim onunla değil, yazı işlerinin başındaki Münir Berik'leydi. Onun durumunda bir değişiklik yoktu, Berik'e gidecektim. Babama bunu söyledim, ben artık Münir Bey'e gideceğim dedim. Babam, bir iki gün bekle ben duruma bir bakayım dedi. Galiba 2-3 haftada bir yazdığı yazılardan birini yazdı. Onu götürüp verme bahanesiyle gazeteye gidip havayı kokladı. Muhtemelen Münir Berik'e de uğradı ama bana o gidişinin ayrıntılarından hiç söz etmedi. Sadece gittim baktım durum pek parlak değil dedi. Adam almayı değil adam çıkarmayı düşünüyorlar. Bu benim biraz cesaretimi kırdı ama inadımı kırmadı. Gene de ben bir denesem diye direndim. Babam şöyle bir baktı, ısrarımdan hoşlanmadığı belliydi. Ne yaparsan yap der gibi, istersen dene dedi. Ama sonra üzülme, benden söylemesi. Konuyu kapattı. Bir ay sonra. Ben de ertesi gün gittim, denememi yaptım. Ulus gazetesinin binası Ulus'ta Rüzgarlı Sokak'taydı. Sokağın üst tarafındaydı. İki katlı uzun bir binaydı. Kapısından girdim, Münir Bey'in odasını sordum. İkinci kattaymış. İkinci katta bir odacı vardı. Münir Bey'i göreceğim dedim. Kimsin diye sormadı, eliyle bir kapıyı gösterdi. Tıklattım, girdim. İçeride bir masa başında bir şeyler yazan adam belli ki Münir Bey'di. Yaşı 40 civarındaydı ya da 40'tan biraz az ya da fazla. İnce uzun dedikleri tiptendi, kumraldı, saçları düzgün taranmıştı. Başını kaldırıp bakması hemen olmadı. Ben kapının iç tarafında durdum, bekledim. Münir Bey'in masası büyüktü. Arkasında masa boyu kadar bir arkalık vardı. O zamanlar bazı liselerdeki müdür odaları dahil, resmi dairelerdeki önemli makam masalarının arkasına duvara çakılı bu arkalıklar görünürdü. Bunlar aşağı yukarı masa boyunda dikdörtgen şeklindeki bir tahta çerçevenin içine tablo gibi yerleştirilen vişne çürüğü rengindeki ipek bir kumaştan oluşurdu. Kumaş çerçevenin arka tarafına plili hale getirilerek raptiyelenir veya ince çivilerle çakılırdı. Münir Bey'in arkasında da öyle bir arkalık vardı. Onun üstünde de Atatürk'ün ve İnönü'nün gene kalın ahşap çerçeve içindeki büyük boy resimleri. Pencere Münir Bey'in oturuşuna göre sağ tarafında kalıyordu. Yani masasına ışık sağdan geliyordu. Oysa okulda öğrenmiştim, okuma yazma sırasında ışığın soldan gelmesi daha sağlıklıydı. Bunlar o odaya ilk girişimde belleğime yerleşenler. Kaç saniyelik zaman geçti bilmiyorum, bana hayli uzun gibi geldi. Münir Bey elindeki kalemi bırakıp başını kaldırdı, kapının dibinde hareketsiz beklemeye devam ediyordum. Ciddi bir yüzle ve soran gözlerle bana baktı. Biraz yaklaştım, dersime çalışmıştım, konuyu özetledim. Efendim, adım Altan Öymen, Siyasal Bilgiler Fakültesine talebeyim, ikinci sınıfa geçtim. Gazeteci olmak istiyorum, bana bir fırsat verir misiniz? Bu Münir Berik için şaşırtıcı olmadı. Anladım kardeşim dedi. Hıfzır Rahman Bey de sizden bahsetti ama onu da söyledim, şu anda vaziyetimiz müsait değil. Durdu, ben de durdum. Demek babam orada sadece havayı yoklamakla kalmamış, benim için de bir şeyler söylemişti. Ama babamı tanıyordum. En sevmediği şey birine iltimas yapmaktı. Şimdi buna torpil deniyor. Hele iltimas veya torpili oğlu için yapmayı istese bile beceremezdi. Ne söylemiş olabileceğini tahmin ediyordum. En fazla şunu söylemiş olabilirdi. Bizim Altan'ın galiba gazeteciliğe merakı var. Bilmem kabiliyeti var mı? Bir deneyebilir misin? Münir Bey ona bana söylediği gibi durumun müsait olmadığını söyleyince babam ona ''Tabii haklısın, o zaman yapacak bir şey yok.'' deyip konuyu değiştirmiş olabilirdi. Yani yapacak bir şey kalmamıştı. Ama ben gene de kapının tamamen kapanmasına çalıştım. ''Peki efendim'' dedim, ''şimdi vaziyet müsait değil ama belki ileride müsait olabilir. O zaman bir daha gelebilir miyim?'' Münir Bey'in nazik bir zat olduğu anlaşılıyordu. "Tabii, ileride müsait olursa bir daha görüşürüz." diyerek ayağa kalktı. Güle güle demek için elini uzattı. Ben de elimi uzattım ama uzatırken "bir daha görüşürüz" sözüne dayanarak son soruyu sordum. "Çok teşekkür ederim efendim. Bir daha ne zaman gelebilirim? Bir ay sonra gelsem olur mu?" Bu soru galiba kaderimi tayin eden soruydu. Münir Bey herhalde laf daha da fazla uzamasın diye "olur" dedi ama hiçbir şey vaat edemem. Dışarı çıkarken benim aklımda cevabın birinci bölümü kaldı. Olur. Münir Bey'in odasına günü gününe tam bir ay sonra bir kere daha gittim. Bunu beklemiyordu. Ayaküstü söylediği o olur'u çoktan unutmuştu. Ama hatırlattım. Dedim ki, bana bir ay sonra gelmemi söylemiştiniz. Bugün tam bir ay oldu, ben de geldim. İçinden la havle çektiğimi bilemem ama durumun hala müsait hale gelmediğini söyledi. Bir ay daha sonra gelme isteğime ise hayır demedi veya nezaketinden diyemedi. Bir ay, kaç defa olduğunu hatırlamıyorum. O iş aramızda otomatiğe bağlanmış gibi oldu. Ben her bir ayın bitişinde Münir Bey'in odasının kapısını vurup içeri giriyordum. O durumun henüz müsait hale gelmediğini belirtiyordu. Ben öyleyse bir ay sonra geleyim deyince olur diyordu. Böylece odasından her çıkışında oradan kendimi yeni bir randevu almış sayarak ayrılıyordum. Münir Bey kendisini yeni bir randevu vermiş saymasa bile. O sürecin sonunu daha sonra anlatacağım. 21. Nazım Hikmet nasıl serbest kaldı? İktidardan basına biraz daha hürriyet. CHP'nin çıkaramadığı af kanununu DP çıkarıyor. Meclisteki af çıksın ama Nazım çıkmasın hareketi. Nazım Hikmet'i af dışı bırakan önerge kabul ediliyor ama önergecilerin atladığı bir şey var. İstanbul'dan kaçışın hikayesi. Demokrat Parti iktidarının ezan kanunundan sonra çıkardığı kanunlardan biri yeni bir basın kanunuydu. Öteki de genel af kanunu. Yeni basın kanunu tek parti döneminden kalan basın rejimine bazı iyileştirmeler getiriyordu. Eski basın rejimini düzenleyen basın kanunu 1931 tarihliydi. Numarası da herkesçe bilinirdi. 1881 sayılı kanun. Başlıca amacı gazeteleri hükümetin kontrolü altında tutmaktı. Maddelerinin çoğunda o amaca yönelik düzenlemeler vardı. Aslında bunların çoğuna gerek bile yoktu. Sadece ünlü 50. maddesi amacı sağlamaya yeterdi. Hükümete her istediği anda her gazeteyi istediği süreyle kapatabilme yetkisi veriyordu. Gerçi hükümet demokrasiye geçildikten sonra o yetkiyi kullanmamış, sonra da bundan vazgeçmişti. Gazeteler artık ancak mahkeme kararıyla kapatılabiliyordu. Bazı başka konularda kısmi iyileştirmeler yapılmıştı ama kanundaki eski tip maddelerin çoğu yerinde duruyordu. Demokratik olma iddiasını taşıyan bir rejimde o kanunun baştan sona değişmesi şarttı. Demokrat Parti sözcülerinin muhalefetteyken yaptığı vaatler de o yöndeydi. Basına layık gördükleri özgürlükleri sayarken gazeteciler hükümet adamlarının yatak odalarını bile kontrol edebilir diyenler vardı. DP hükümeti hazırladığı basın kanununda işi o kadar ileriye götürmedi. Zaten o kadarını gazeteciler de beklemiyordu. Ama mahkeme kararıyla da olsa gazete kapatma cezasını tamamen kaldırdı. Eski kanun haklarında dava açılan gazeteciler için tutuklama kararı verilmesini genel hükümlere göre düzenliyordu. Bu da bazı hallerde mahkemelerin sanıklar hakkında önceden tutuklama kararı almasını zorunlu kılıyordu. Yeni kanun bu zorunluluğu kaldıran bir düzenleme getirdi. Gazeteciler haklarındaki basın davalarının sonuçlanmasından önce tutuklanmaktan kurtarıldı. Yeni kanun gazetelerin yayımlarından sorumlu tutulanların sayısını da azalttı. Eski kanunda yayımlanan haber veya yazıda suç unsuru bulunursa bundan 3 kişi hep birlikte sorumlu tutulurdu. Yazıyı veya haberi yazan gazeteci, gazetenin yazı işleri müdürü ve gazete sahibi. Yeni kanun haberi veya yazıyı yazanla birlikte sadece yazı işleri müdürünü sorumlu tuttu. Gazete sahibi sorumluluktan kurtuldu. Bunun istisnası şuydu: eğer yazı işleri müdürü "ben bu yazıyı patron emretti de ondan yayımladım" der ve bunu kanıtlarsa sorumluluk kendi sırtından kalkacaktı. Gazete sahibine yüklenecekti. Tabii bu istisna durum sadece teorik olarak vardı. Pratikte "ben emri gazete sahibinden aldım" diyen yazı işleri müdürüne rastlanmayacaktı. Bunlar gibi iyileştirmeler basın mensupları arasında genellikle memnunluk uyandırdı. Gerçi bunlar demokratik ülkelerin çoğundaki basın özgürlüğü esaslarının hayli gerisindeydi ama eskisine göre gene de ileriydi. Gazeteler bu konuyla ilgili yazılarında hükümet için olumlu değerlendirmeler yaptılar. Af kanunu. Çok partili hayata geçildikten sonra bir genel af çıkarılması fikri CHP iktidarında da vardı. Günaltay hükümeti buna göre bir af kanunu tasarısı hazırlamış ve meclise sunmuştu. Fakat kanunun meclisteki görüşmesi seçimden önceki oturumlarda tamamlanamamıştı. Tasarı meclisin yasama döneminin bitişiyle birlikte kadük olup işlemden kaldırılmıştı. Demokrat Parti hükümeti o tasarıyı aldı. Tabii kendi eseri olarak yeniden meclise sevk etti. Gerekçesini de 14 Mayıs inkılabının sonucu olarak gibi cümlelerle yenileyip komisyondan geçirdi. Tasarının kapsamı genişti. 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suçlardan büyük bir kısmının cezaları affediliyordu. Bunlar hakkında henüz sonuçlandırılmamış soruşturmalar durduruluyordu. Af dışı bırakılan suçların başlıcaları şunlardı. Komünistlik dahil devlete karşı işlenen suçlar, cinayetler, yolsuzluklar, kız kaçırma ve tecavüz. Ancak bunların cezalarına da bir genel indirim uygulanıyordu. Suçun cinsi ne olursa olsun cezanın süresi 6'da 1 oranında indiriliyordu. Ölüm cezaları 30 yıl, ömür boyu hapis cezaları 24 yıl hapis cezasına dönüştürülüyordu. Meclisin Adalet Komisyonu tasarıyı görüşürken daha cömert davrandı. Af dışı kalan suçların cezalarına uygulanacak indirimi 6'da 1'den 3'te 1'e çıkardı. Örneğin 15 yıla hükümlü bir suçlunun cezası hükümet tasarısına göre 12,5 yıla inecekken 10 yıla inecekti. Tasarının Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında bazı milletvekillerinin başlıca iki konuda değişiklik istekleri ortaya çıktı. Biri af dışında tutulan kız kaçırma ve tecavüz fiillerinin de af kapsamına alınmasıydı. Yani affın kapsamının o konuda genişletilmesiydi. Öteki affın kapsamının bir başka konuda daraltılmasıydı. Bir başka konu komünistlerle ilgiliydi. Gerçi hükümetin getirdiği tasarı Türk Ceza Kanunu'nun komünistlik suçlarıyla ilgili 141. 142. maddelerini af dışında bırakmıştı. Fakat bu o eğilimi temsil edenleri tatmin etmemişti. Çünkü Türkiye'deki komünistlerin bir kısmı Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerine göre değil, askeri ceza kanununun bazı maddelerine göre hüküm giymişlerdi. Onlardan biri de Nazım Hikmet'ti. Nazım Hikmet'e isnat edilen suç komünistlik değildi. Askeri ceza kanununun 94. maddesindeki askeri isyana teşvik suçuydu. Askeri ceza kanununun 94. maddesi ise hükümet tasarısına göre affın kapsamına giriyordu. Yani tasarı yasalaşırsa Nazım Hikmet de hapisten çıkacaktı. Belli bir milletvekili grubu için bu büyük bir skandal demekti. Mutlaka önlenmesi gerekirdi. Tokat milletvekili Ahmet Gürkan bunun skandal sayan grubun başını çekenlerden biriydi. İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü hakkında yaptığı bir cinayete karışmış iddiasıyla şöhret yapmıştı. Af tasarısıyla ilgili çıkışlarıyla da ortalığı karıştırdı. Gürkan tasarı üzerinde söz aldı ve Nazım Hikmet konusunu açtı. Kendisine bu konu hukuk konusudur, işi şahsileştirme diye müdahale eden milletvekillerine sert çıktı. Tutanaklardan izleyelim. Ahmet Gürkan, Tokat. Memlekette ismi sözüm ona sanatı senelerdir bizi işgal eden Nazım Hikmet işte bu maddeyle yani 94. maddeyle mahkum olmuştur. İsimden şahıstan bahsetme sesleri. Ahmet Gürkan devamlı. Bu kürsüde isimden ve cisimden bahsedilmez de neden bahsedilir? Beni bundan kimse men edemez. Nazım Hikmet'i müdafaa edenler gelsinler kürsüde onu müdafaa etsinler. Ahmet Gürkan'ın meydan okumasını tabii kimse üstüne almadı. Gürkan kendisini konunun dışına çıkmaması madde üzerinde konuşması için uyaran meclis başkan vekili Sıtkı Yırcalı'nın uyarılarına da aldırmadı. Aynı üsluptaki konuşmasını sürdürdü. Ahmet Gürkan devamlı. Moskofizmden bahsediyorum. Madde üzerinde konuşuyorum. Evet bu uğursuz Kızıl Kuduz Türk milletini ısırmak için hırlarken onun ağzından çıkan salyaları yalayanları elbette tecziye edeceğiz. Yani cezalandıracağız. Seyhan'ın yani Adana'nın ünlü milletvekili Seyhan Tekelioğlu da kürsüye çıktı. CHP'nin iktidar döneminde CHP milletvekiliyken son seçime DP listesinden bağımsız giren Sinan Tekelioğlu. Onun asıl önerisi kız kaçıranların affedilmesiydi ama gerekçesinde komünistler konusuna da değindi. Sinan Tekelioğlu, Seyhan. Bu memlekette kız kaçırma işi adeta adet hükmünü almıştır. Babasına para verir kızı kaçırır. Sonra da az para alırsa şikayet ettirir ve 2-3 şahitle o zavallı erkek perişan olur. Bu gibi kız kaçırma hadiselerini komünistlik ve kaçakçılık gibi menfur yani nefret uyandırıcı fiillerle bir tutmak bence doğru değildir. Evet, kız kaçırıp tecavüz edenler masumdur. Komünistler menfurdur. İki suç aynı kaba konulamaz. Birinciler affın kapsamı için alınmalar, ikinciler kaçakçılarla birlikte af kapsamı dışında tutulmalıdır. Tekelioğlu'nun tezi buydu. Bir de mesleği vaizlik olan Ankara milletvekili Ömer Bilen Hoca vardı. Konuya din açısından bakıyordu. Görüşülen tasarıyı bir yana bırakmıştı. Komünizmle mücadele etmenin yolunu anlatıyordu. Şöyle, Ömer Bilen, Ankara. Kızıl tehlikeyi önlemek için kanunlarımıza ne kadar şiddetli maddeler ve hükümler vaaz etsek de, yani koysak da, cihan afakını, yani dünya ufuklarını saran bu mikroplardan milli bünyemizi kurtarmak çok zordur. Bu mikropların sirayetini, yani yayılmasını önlemek için yegane çare, İslami hükümlere intibak etmektir, yani uymaktır. Tekirdağ milletvekili arazi sahibi ve çiftçi Şevket Moca'nın reçetesi daha radikaldi. O da aynı konuda şöyle dedi. Şevket Moca'n, Tekirdağ. Ben komünisti siyasi mahkum telakki etmiyorum. Komünist bence haini vatandır, yani vatan hainidir. Hükümet bu af kanunuyla beraber bir satırlık komünist haini vatandır, cezası idamdır diye sarih, açık ve esasen vaat ettiğimiz bir kanun da buraya gelmeliydi. Komünizme karşı bunlar gibi kestirme çareler öne sürenlere karşı daha insaflı öneriler yapanlar vardı. Erzurum milletvekili Emrullah Nutku komünistlik suçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesini istiyordu. Bunun gerekçesi olarak şöyle diyordu. Emrullah Nutku, Erzurum. Bu memlekette otoriter devrin icabı olarak hükümeti tenkide kalkan her vatandaş hakkında en ufak bir itiraz sebebiyle komünist fişi tanzim edilmiştir. Birçok vatandaşlar komünistlikle alakalı olmadıkları halde ve hatta masum bir edebiyatçılık hevesiyle tercüme ettiği bir iki şiir yüzünden komünist damgası vurularak mahkum edilmişlerdir. Nutku bir defalık bir afla komünistlik damgası yemiş olanların büyük kısmının topluma yeniden kazandırılabileceğini söylüyor, eğer o yolda devam edenler olursa onlar cezaya çarptırılır, bir daha affedilmez diyordu. Fakat söz alanların çoğu tamamen aksi görüşteydi. Sıra konuyla ilgili değişiklik önergesinin görüşülmesine gelince, hükümetin Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri de şahsım adına konuşacağım diye söz aldı ve Nazım Hikmet'in af dışı bırakılmasını sağlayacak önergeyi destekledi. Bu alışılmış bir şey değildi. Hükümet üyelerinin görüşülen tasarının altında imzaları vardı. Tasarı üzerinde şahısları adına da olsa konuşmak onlara düşmezdi. Gerçi buna hukuk açısından bir engel yoktu ama geleneğe göre o konuda konuşma yetkisi tasarıyı hazırlayan bakanlığın bakanındaydı. Yani Adalet Bakanı Halil Özyörük'te. Anlaşılıyor ki mesleği mühendislik olan ama asıl ününü kabinenin milliyetçi bakanı olarak kazanan İleri bu konudaki tavrını açıklamayı siyasi çizgisinin gereği saymıştı. Konuşmasında Nazım Hikmet'in cezası ile ilgili olarak basında çıkan yazılara da cevap verdi. Nazım'ın mahkum olduğu duruşmalarda adli hata yapıldığı görüşüne karşı şöyle dedi. Mahkeme hata ettiyse yazık etmiştir. Fakat bu bizim işimiz değildir. Hatanın tashihi meclise ait değildir. Ayrıca Nazım Hikmet'in serbest kalmasının dünyadaki komünistler için bir zafer olacağını, buna meydan vermemek gerektiğini söyledi. Korktuğu şuydu, onu dışarı çıkardığımız takdirde bütün komünist cihan bu hükümetten onu aldık diyecektir. İlerinin konuşması Nazım Hikmet hakkında zaten iyi şeyler düşünmeyen Demokrat Parti çoğunluğunu daha da etkiledi. Nazım Hikmet'in cezasının affın dışına çıkarılmasını öngören önerge oya konuldu ve kabul edildi. Bu önergeyi hazırlayanlar ve savunanlar için büyük bir zaferdi. Şevket Mocanlar, Ahmet Gürkanlar birbirlerini kutluyorlardı. Ancak birkaç saat sonra beklenmedik bir şey oldu. Tasarının affın kapsamı içinde ve dışında kalanlarla ilgili maddeleri kabul edilen önergelere göre son şeklini aldıktan sonra sıra genel indirim maddesine geldi. Affın kapsamına giren girmeyen tüm cezalar için uygulanacak olan bu genel indirim hükümet tasarısında 1/6 olarak öngörülmüştü. Adalet Komisyonu buna 1/3 çıkarmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda verilen bir önergede ise bu oranın 2/3 çıkarılması isteniyordu. Yani 15 yıl hapse mahkum bir hükümlünün cezasını komisyon metnine göre 10 yıla indirilecekken 5 yıla indirilmesi. Bu önerge kısa bir görüşmeden sonra oya konuldu ve kabul ediliverdi. Kabul oyu verenlerin her birinin kendine göre bir gerekçesi vardı. Bazıları Nazım Hikmet'i düşünmüş olabilirlerdi. Ama galiba daha büyük bir kısmı bunu af kapsamı dışında kalan başka başka suçların cezalarının indirilmesi için yapmışlardı. Nazım Hikmet hapiste kalsın lobisi bu gelişmeye karşı bir şey yapamadı. Ahmet Gürkan, Şevket Mocan, Ömer Bilen, Tevfik İleri. Hiçbiri. Ya o sırada salonda değillerdi, ya söz alacak fırsat bulamadılar, ya da kabul edilen genel nitelikteki önergelerin Nazım Hikmet'in durumunu da etkileyeceğini fark edemediler. Sonucun ne olduğu anlaşılınca da iş işten geçmişti. Nazım Hikmet daha önce kabul edilen önergeyle af kapsamı dışında kalmıştı ama daha sonra kabul edilen genel ceza indirimi önergesinden faydalanarak hapisten çıkacaktı. 1938 yılı başında tutuklanan şairin cezaevinde kaldığı süre 12 yıl 7 ayı buluyordu. Gerçi toplam cezası 28 yıl 4 ayı buluyordu. Ama buna 3'te 2'lik ceza indirimi uygulanınca tahliye edilme hakkını kazanıyordu. Yani herkes aftan yararlansın ama Nazım Hikmet yararlanmasın diye önerge verenlerin çabası tamamen boşa çıkmıştı. Bu konunun tartışılması tasarının kabul edilip yürürlüğe girmesinden sonra gerek Demokrat Parti'nin içinde gerek kamuoyunda devam etti. Daha sonraları da edecekti. Çünkü ülkede yıllar geçtikçe daha da fanatikleşen sol karşıtı cephenin mensupları Nazım Hikmet'i neredeyse Stalin'den de daha önemli bir hedef görüyorlardı. Yaklaşık 13 yılının hapiste geçmiş olmasını yeterli bulmamışlardı. Bugünün deyimiyle bu onları kesmemişti. Nazım Hikmet'in edebi kişiliğiyle, şiirlerinin değeriyle zaten ilgili değillerdi. Onu birinci derecede bir düşman görmeleri daha 10 yıllar boyunca sürecekti. Ama 1950'nin Temmuz ayının 15'inde artık yapabilecekleri bir şey yoktu. Meclisten bir gün önce çıkan af kanunu Cumhurbaşkanı Bayar tarafından hemen imzalanmış ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. O kanuna göre Nazım Hikmet de hapisten çıktı, İstanbul'daki ailesine ve dostlarına kavuştu. İstanbul'da 11 ay. Nazım Hikmet'in İstanbul'daki günleri yaklaşık 11 ay sürdü. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu veya öyle görünüyordu. Piraye Hanım'dan sonraki eşi Münevver Andaç Hanım'la birlikteydi. Annesi Celile Hanım'ın Kadıköy'deki evinde kalıyorlardı. Zekeriya Sertel, Vala Nurettin gibi dostlarıyla görüşüyordu, neşeliydi. Ayrıca baba bir ana ayrı kız kardeşi Melda Kalyoncu'nun Büyükada'daki evine gidiyordu. Çocuklarla oyunlar oynuyordu, şiir yazıyordu. Yeni tiyatro eserleri yazmak için planlar kuruyordu. Fakat şu besbelliydi, polis peşini bırakmıyordu.